sesler. Her gün kulağımızı dolduran sesler. Kapıyı çalan kim acaba? Ya şu trafiğin sesi? Ofis orkestrasının sesi de aşağı yukarı şöyle bir şeydir. Okuldan çıkış sesi. En sevdiğim. Of, ev işleri de bitmek bilmiyor. Aman, bırak biraz dağınık kalsın. Olmaz. Ya başınıza bir iş gelirse eve gelenler ne pismiş demesinler. Sahi kim bunu diyecek olanlar? Şu aç kedinin sesi sadece benim kulağıma mı geliyor? Çantasında kedi maması taşıyanlar, ne güzelsiniz. Sporu ihmal etmeyenler, size de merhaba. Akşam yemeğinde ne var? Ustam, kolay gelsin. Hepinizi duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Zekirdek başlıyor.
Sevmedim, sevemedim, hem yanmışım, ne yanmışım.
FM Duydunuz Zil'in sesini Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek başladı. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bu akşam üzeri radyo programımızda Zekirdek'te şunu unutamıyorum dediğiniz ne varsa onlardan bahsedeceğiz. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Unutamıyorum konu başlığımız, etiketimiz hoş geldiniz. Maalesef bugün de zor bir gün efendim, acı bir gün. Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu. 10 can kaybı, deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını
bildirdi. Yaşamını kaybedenlerin ruhu şad olsun. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zor durumda olanlara kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten de çok zor bir durum. Zaten bölgede ciddi bir zorluk yaşanıyor. Bir de üzerine bu sel geldi. Kolaylıklar diyoruz. Çok zor bir durum gerçekten de. Umarız kısa süre içerisinde gerekli müdahaleler yapılır ve en önemlisi de bundan sonrası ile ilgili böylesine durumlarda nasıl daha az hasar alırız, nasıl vatandaşımızı kaybetmeyiz, bunlarla ilgili kalıcı çözümler umarım üretilir. Urfa'da Abide Kavşağı galiba. Sular altında kalıyor. Oysa aylar öncesinde bu kavşak büyük bir coşkuyla açılmıştı. Peki bilim ne diyor? Doğayla inatlaşınca sonuçlar kaçınılmaz oluyor maalesef. Maalesef. Seni sevdiğimi unutamadım diyor Coşkun, göndermiş efendim. WhatsApp'tan. Çalışmaktan yorulduğum işe çıkmayıp tatile gittiğim günleri unutamıyorum demiş. Şimdi 3 saattir iş yok demiş. Taksici dinleyicimiz. Keresinde güzel kazıklanmıştım, onu unutamıyorum diyor Trevor, göndermiş efendim. Tabii detayları bilmiyoruz, onları da bilsek güzel olurdu. Ben Yağmur Ankara'dan, patronumun beni işten çıkarması ve haklarımı vermeme sebebi olarak daha iyi bir işe referans olmasam ama maalesef orayı arayıp işe almayın demesi, bunu unutamıyorum demiş ve boyun posun devrilsin Bülent notunu da düşmüş Yağmur Hanım, göndermiş efendim WhatsApp'tan 0532 172 52 32'den.
Aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi. Aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi? Nasıl yaktım bunca ateşi? İnanmazdım görmesem karşımda aşk tüten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni? Kimi güldürdü? aşk defterimi. Canlandı hatıralar, gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar. Defterimi hatırladım, sevdiklerimi, her birisi bir başka alemdi. Aradım o günlerimi, ilk sevginim hangisi, nasıl yaktım bunca ateşi. İnanmazdım görmesem karşımda aşk biten bu yüzleri. Defterimi canlandı hatıralar, gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar.
Kaçıyor, biliyordum, deniyordum yine. Zaman geçiyor, bir dilek tut, dile sor kendine. Yokluğuna alıştım ya, varsın gibi. Pişmanlık duysan da fark etmez. Affettim, karşımda dursan da affettim. Sebebi biliyor, gelip bana sorma. Hayır, kafası gidip geliyor, dedikleri korkunç. Yeah. O beni yine dinliyor, yine dinliyor, yine dinliyor. Bakınca beni dinliyor, kime ne diyorsa. Benim gibisini arama. Yazık bu kez yemiyorum ölen numara. Darı başarılar diliyorum sana da. Güzel hatırlamak istiyorum tüm olanları. Peki telefonun çalar arada. Ben aramıyorum belki de bir diğer attayım. Durabiliyor musun o odada? Acaba istemeden verilen bir ceza mıyım?
Sen ve ben derindeki bir korku, ellerimdeki unutmadığım bir yer gibi.
Merhaba Zeki, ben sabah uyandığımda hiç tanımadığım birinin ismini sayıklayarak uyandım. Sabah uyandığımda uyandım, ilginç bir cümleymiş. Olgun Bıdı Bıdı diye bir isim sayıklıyordum. Facebook'tan baktığımda Adana'da oturduğunu gördüm. Sabahtan beri unutamıyorum demiş. Ne oldu yahu? Hatay'dan depremzede dinleyicimiz Diren, çok geçmiş olsun. Kafamda, kursamda, mesajınızı gördüm.
Dağıttım, kestim artık, umut bilmiyor mu yaradan? Sor peki ne yaptım?
Soma'da atılan tekmeyi, sedye kirlenmesin diyen o temiz insanı, kızın elini bırakmayan babayı unutamadım demiş. Bolu'dan Gülsün Hanım. Çocukluğumu unutamıyorum. Bizler 1990 ile 2000 yıllar arası çok güzel yaşamışız. Adını göremediğim dinleyeceğim.
Uysan da affettim. Kursam da affettim. Kafamda kursam da
Dum çar
Hatay'dan Diren böyle uzun yazmış. Diyor ki okuyamıyorsunuz değil mi? Valla okumayı çok isterim Diren. Söylediklerinizle hepsine katılıyorum ama bunları okursam, yazdıklarınızı okursam kuvvetle muhtemel başımıza iş açarız. Ama eğer siz bu başımıza açacağımız işle ilgili paylaşmak isterseniz yaşayacağımız problemi, buyurun siz aktarın. Telefon numaranızı, adınızı, soyadınızı yayında dinleyelim. Ama siz şu mesajı gönderiyorsunuz bunu tek ben okuduğumda. Sen bunu uydurdun mu, sen mi söyledin, sen mi efendim kaynaksız söylüyorsun derler. Ama siz bu sorumluluğu alıyorsanız yayında adınızla soyadınızla tabii ki anlatabilirsiniz. Abi beni suçlamayın yani bununla ilgili, ne oldu okuyamadın mı diye. Siz yazacaksınız, ben okuyacağım, sonrasında cezayı ben alacağım. Buyurun paylaşalım birlikte. Merhaba Zeki, çocukluğumun az malzemeli bol lezzetli yemeklerini unutamıyor demiş. Domates, domates, biber, biber gibiydi. Ankara'dan Deniz göndermiş. Sorumluluklarının farkına varmayıp milletvekili olmak için istifa edenleri unutamıyorum demiş Gülcan Hanım. Hadi oradan dinliyorsun zaten bir yerinden, ne o? Ne üzüldün, çok mu uzak kaldın dediğinden, yalan sana dolanmadan, lafı daha uzatmadan, çok konuşma sonunda sustururlar öyle.
Bekledim hep bir sevgilim olsun diye. Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye.
Evet, mesajlara bakıyorum. Yanlış politikalar sonucunda ortaya çıkan acılardan bahsediyor. Unutamayışlar bununla ilgili. Bir tatilden bahseden yok. Aşktan bahseden yok. Geçmişten günümüze acılar. Kenan Evren dönemindeki darbede o gece balık tutmaya giden boğumun yanında kimliği olmadığı için darp edilmesini unutamıyor demiş Tuncay Bey WhatsApp'tan. Elbette bir Norveç, bir Almanya değiliz ama tatile de gidilmiştir diye düşünüyorum. Bir şekilde vardır aramızda giden. Oğlumun konuşmaya başladığı zamandan beri ettiği iltifatları unutamıyorum. Şu an 5,5 yaşında ve hep yüzümü elleriyle sevip sen bu dünyadaki en güzel annesin diyor demiş Avukat Başak Gür Twitter'dan. Hatay'da enkaz altında karı koca birbirine sarılarak vefat eden yeğenlerimizin cansız bedenlerini kendi imkanlarımızla çıkarıp sokak başında cenazemizin başında çaresizce bekleyişlerimizi unutamıyorum demiş. Çiğdem Aysel Arslan göndermiş. Efendim sabır diliyorum. Başınız sağ olsun, ruhları şad olsun yakınlarınızın. Zor, çok zor, çok. Huzur, gönül hoşluğu bırakmadılar Zeki. Güzel iyi şeyleri paylaşmak bile ayıp gelmeye başladı demiş. Nihal Hanım göndermiş.
Önce ben bir masum kedi, birazcık hanımefendi. Takıldım baktım olmuyor ki o suratsız naletinde.
Birazdan dinleyicilerimiz burada olacaklar. 0216 987 5232 0216 987 5232.
Hain, benim de bir canım var. Ben de insanım. Benim de bir canım var. Ben de insanım. Hain, benim de bir canım var. Ben de insanım.
Osman Hanım, 2021 Eylül ayını unutamıyorum. Datça'ya tatile gittim. İnanılmaz güzel bir yerdi. Sağım, solum, arkam, dağ, önümüz deniz. Berrak bir deniz. Bol bol sustum o güzelliği. Önce gözlerime, sonra beynime, sonra ruhuma kazıdım. O zaman özeldi çünkü. 40 yaşına girdim. Çok güzel bir yerde demiş.
Adın başka, tadın başka.
Herkesin birbirine saygı ve hoşgörü duyduğu eski Türkiye'yi unutamıyorum demiş Ali Yavuz. Umarım ki kısa süre sonra tekrar o eski günlere kavuşacağız.
Benle yaşa, bildiklerin. Kıldım ben ayağı eşikte. sözlerinle söylenmemiş sözlerinle sırsın sen hiç oyunsuz. Ne bir eksik ne bir fazla canımsın sen. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben. Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben. Ayağı eşikten dışarıda git gidersen. Senden nasıl istersen. Senden önce, senden sonra.
Birçok acı ve sevinç yaşasam da hayatım boyunca ağlamayan ben, oğlum doğduğundaki anı unutamıyorum. Hüngür hüngür sevinçten ağlamıştım, şimdi 18 yaşında diyor Ömer Bey.
Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben. Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben. Ayağı eşikten dışarıda git giderse.
Büyükçekmece baraj gölü çekilmiş efendim, balıkların olduğu yerde şimdi koyunlar otluyormuş. Kış mevsimi boyunca beklenen yağmur ve kar yağışının gelmemesi nedeniyle geçen yıl Mart ayında %94.5 doluluk oranı olan Büyükçekmece baraj gölündeki su oranı %30'a düşmüş. Havadan çekilen görüntüde deniz kabukları, göl içinde bulunan yapı kalıntılarını ve gölün renk değiştirdiği ortaya çıkmış. Sularla dolu olan yerde şimdilerde ise koyunların otladığı görülmüş.
Gözlerinle
yazık.
Söylenmemiş sözlerinle.
Tabi bu %30 da ne kadar sağlıklı.
Hiç oyunsuz.
%30'a düşmüş su oranı çünkü yani %0'a kadar kullanılabilir durumda değil, bir yerden sonra balçık vesaire oluşuyor herhalde.
Ne bir fazla canımsın sen. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben. Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben. Ayağı eşik git gidersen. Bu gönül çoktan razı senden nasıl istersen. Senden önce, senden sonra. İki ayrı devir, iki ayrı dünya. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben. Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben. Ayağı eşikten dışarıda git gidersen. Bugünün çoktan razı.
Yayında çalan Sezen Aksu şarkısındaki anılarımı unutamıyorum demiş Volkan Bey WhatsApp'tan. Kısa bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Şunu şunu şunu unutamıyorum dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. 0216 987 52 32 0216 987 52 32 kısa bir ara, sonrasında buradayız. Çut. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Şunu şunu şunu unutamıyorum dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bu akşam üzeri konumuz budur dedik. Aslında dün yayınımıza katılacaktı Zekirdek'te fakat vaktimiz kalmadığı için Feyza ile konuşamadık. Feyza ve arkadaşları çok değerli bir iş ortaya çıkarmışlar ve çevreyle ilgili duyarlılıkları var. Bugün konuşma fırsatı buluyoruz. Dün gece şöyle bir matraksla konuşalım dedik ama hazırlıkları tam değildi ve bugüne de hazırlamışlar galiba. Feyza başlar alalım, tanıyalım seni. Evet, buradasın.
Merhaba, ben Şehit Ali Anor öğrencisi Feyza Yalçın'da.
Hangi okul bir daha söyle?
Şehit Ali Anor.
Bir dakika, anlamıyorum, bir daha tane tane.
Şehit Ali Anor Anadolu Lisesi.
Evet, Şehit Ali Anor Anadolu Lisesi. Nerede bu lise acaba?
Ankara Kahraman Kazan'da.
Evet. Buyurun, dinliyoruz şimdi size.
Biz kulüp olarak, çevre kulübü olarak küçük bir proje yürütmeye başladık. Sonra buna Çevrenin Genç Sözcüleri adını verdik. Çevrenin Genç Sözcüleri olarak Türkiye Çevre Vakfı'nın başlattığı bir, pardon, Türkiye Çevre Vakfı'nın yardım ettiği uluslararası bir yarışmaya katıldık. Bu yarışmadan bizden çevre kirliliği hakkında bir video yapmamızı istediler. Ve biz videoyu yaptık. Ama videonun şartlarında bunu bir radyo ya da bir televizyon kanalında paylaşmak, yayınlamak vardı. Bu yüzden biz de Kafa Radyo'yu düşündük ve onlar da çok sağ olsunlar kabul ettiler.
Evet, aslında televizyonlara, radyolara gittiniz, kimse size cevap vermedi.
Evet.
Peki. Ben tabii ki yanınızdayım. Efendim birlikte dinleyelim hem de seyredelim. Çevrenin Genç Sözcüleri Kanal Çevre YouTube kanalları da efendim. Evet. Yarışmanın kuralları gereği radyoda televizyonda yayınlanması gerekiyormuş. Bak bu radyonun saniyesi çok kıymetli bu arada. Şimdi size bir 3 dakika ayıracağım. Dinleyicilerimize lütfen buyursunlar, seyretsinler. Ama siz çok daha kıymetlisiniz bu arada, onu da söyleyeyim. Kanal Çevre yazarak bulabilirsiniz efendim. Çevrenin Genç Sözcüleri Çevre Kirliliği konulu videomuz diyor. Bakalım neler anlatmışlar bize. Lütfen radyonun sesini açınız. Evet.
Kanal Çevre'nin bugünkü konusu doğayı nasıl gözden çıkardığımız. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığımız her davranış dünyamızı kirletiyor. Çevreyi nasıl kirletiyoruz? Trafikte yaptığımız gürültü kirliliği ile mi? Sadece gürültü değil. Toplu taşıma inatla reddedip, bireysel araçlarımızı kullanmaya devam ederek, havaya bıraktığımız zararlı gazlar ile yaşam süremizi kısaltıyoruz. Hatamızın farkına, musluklarımızdan su sakınca mı varacağız? Ya da göllerimiz kirlenince mi? Peki ya hayatımızın merkezinde olan su kaynaklarımız, doğal göllerimiz ve nehirlerimizi daha ne kadar kirletmeye devam edeceğiz? Sırf kolayımıza geldiği için evimizin önüne attığımız veya sosyalleşmek için kullandığımız alanlarda bıraktığımız çöpler, bunlara daha ne kadar duyarsız kalacağız? Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma amacıyla fabrikalarımızda üretim yaparken kullandığımız yakıtların ortaya çıkardığı gazların zararlarını azaltmak için bacalarımızda ne zaman filtre kullanacağız? Elektronik atıklarımızı doğaya atmak yerine geri dönüşüme katsak daha iyi olmaz mı? Attığımız her adımda çevreyi kirlettiğimizi görüyoruz. Doğayı korumak için bilinçlen ve bilinçlendir.
Tebrik ediyorum sizi. Muazzam olmuş. Sevdacığım. Efendim, çevrenin genç sözcüleri yazarak ulaşabilirsiniz. Hangi yarışmaya katılıyorsunuz bu videoyla?
Şu an şey olarak söyleyemedim de. Hı. Yani İngilizce olduğu için. YRE'nin yarışması. İngilizce olduğu için söyleyemedim, üzgünüm.
Peki ama söyleyebilmelisin, çok önemli bu. Evet, kanal çevre yazarak ulaşabilirsiniz. Kanala da abone olursunuz.
Instagram hesabı olarak da.
Ha, Instagram hesabınız ne?
O da Kanal Çevre.
O da Kanal Çevre'ymiş efendim. YouTube'da da Kanal Çevre yazarak ulaşabilir. Altıda yorum yapabilirsiniz. Seyrettik, gördük gibi tebrikler mesela olabilir. Destek olalım arkadaşlarımıza. Kanal Çevre yazıyorsunuz. Mesela ben de gireyim şimdi YouTube'a. Kanal Çevre yazdım. Kanal Çevre yazdıktan sonra hemen yukarıda çıkıyor. Orada tıklıyorum. Tıkladıktan sonra abone olabilirsiniz. Bir videoları var zaten bu arada. Altına yorum evet. yapıp yarışmada arkadaşlarımıza yüreklendirebiliriz. Çevreyi ne kadar, çevremizi ne kadar hoyratça kullandığımızı da bize gösteren bir çalışma oldu öte yandan bu. Emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ederiz.
Umarım istediğiniz sonucu elde edersiniz.
Umarız.
Hı-hı. Var mı söylemek istediğin başka şeyler?
Kulübüm adına ve danışman öğretmenim adına çok teşekkür ederim öncelikle.
Ne demek?
İyi yayınlar dilerim.
Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Bir daha söyler misin kanalın adını? Kanal Çevre efendim. YouTube'da Kanal Çevre yazarak ulaşabilirsiniz ama yorum da yapın, beğenin de efendim, bu farkındalık artsın, çoğalsın. YouTube'da ve Instagram'da Kanal Çevre imiş ama yorum yapmayı ihmal etmeyelim, abone olalım, bildirimler açalım, daha ne söyleyeyim bilemiyorum. Kısa bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Bu akşam üzeri konumuz şunu unutamıyorum dediğiniz ne varsa onlardan ibaret. Neyi unutamadınız yaşanmışlıklar arasında? 0216 987 52 32 canlı yayın numarası. 0216 987 52 32. Minnak bir aramız var, sonrasında buradayız. Çut.
Sevgili baylar, siz dinlersiniz.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Şunu şunu şunu unutamıyorum dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri ve bakalım kimle tanışıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Efendim buyurun, tanıyalım.
İsmim Uğurkan, İstanbul'dan arıyorum sizleri.
Uğurkan Bey buyurunuz efendim, ne yapar ne edersiniz, ne iş yapıyorsunuz?
Valla İstanbul trafiğindeyiz şu anda. Gürpınar tarafından Bakırköy'e gitmeye çalışıyoruz.
Kolay biraz gelsin. Ne iş yapıyorsunuz?
Turizmciyim ben.
Turizmde hangi sahadasınız?
Şöyle, bizde pasaport artı olarak da bir otelin mekanını işletiyorum.
Anladım efendim. Nasıl bu ara vize başvurularında geri dönüşler?
Acayip sıkıntı, durmadan redler var. İnsanlar da biz muhatap oluyoruz. Çünkü tek sorumlusu biz olarak tanıyorlar ama şöyle bir durum var. İnisiyatif konsolosluklardan ne kadar evvel verirsek verelim, yani alt dokümanları sağlam olursa olsun.
İşte banka hesapları, tapular vesaire hepsi yani olsa şöyle, da.
Doğru, siz doğru söylüyorsunuz. Sizin de başınıza gelmiştir. Tabii. Yani bunlar. Yani bildiğiniz bütün 7 kuşak, 7 sülalenizin evraklarını veriyorsunuz. Ve ikinci insan muamelesi görüyorsunuz.
İkinci sınıf insan muamelesi görüyorsunuz.
Evet. Tabii yani açık söyleyeyim. Sonra yani aldığınız vizeyi, alınan vize geçerli olmayabilir. Yani gidip de havalimanlarından geri dönen...
O neden oluyor acaba?
Ya o şöyle oluyor. Oradaki polisin, yani gümrük polisinin inisiyatifinde her karar. Yani siz vize aldığınızda ben o ülkeye gireceğim demek değildir aslında.
Tabii. Yani size sorulan sorulara yanıtlar vermeniz gerekiyor.
Sorulan sorulara yanıt vermeniz lazım. O andaki o karşıdaki polisin ruhani durumu önemli. Her şeyi yani sorgulayamıyorsunuz orada zaten. Olmadı, arıyorlar, diyorlar ki bizi arka tarafa aldılar, 3 saat işte şey yaptılar.
Sorguladılar.
Sorgu geçiriyorlar. Evet. Yani böyle salak saçma, affedersiniz. Yani çok mantıklı şeyler oluyor yani.
Evet. Peki bu şey için mi geçerli? Schengen bölgesi için mi geçerli söyledik?
Schengen, Amerika. Schengen bölgesi, Amerika. Mesela bir misafirimiz geçen gün gittiğinde, Roma'ya indiğinde başında bir polis, bir köpek ve CIA'yı bir vatandaşla beraber tutmuşlar.
Evet.
Hani beni ilgilendirmiyor. Yani insanların ırkı, rengi.
Peki ne oldu da acaba böyle oldu? Çünkü bu anlattıklarınız bir dönem böyleydi, sonra düzeldi, sonra tekrar eskiye döndük.
Aslında bir şey söyleyeyim mi? Düzelen eski, yani hiçbir şey düzelmedi.
Çokça vize aldım, çokça giriş çıkış yaptım. Bu bahsettiğiniz sorunlarla karşılaşmadım. Ama şimdi çokça bunları duyuyoruz ama bir dönem bundan yıllar önce yine bunlarla karşılaşılıyormuş. Şimdi tekrar o eski kabus geri döndü gibi görünüyor.
Şöyle bir şey, dışişlerinin politikaları, insanların ve oradaki yani uğraştıkları ülkenin yani vatandaşlarıyla çok uğraşırlar. Hele biz de şu anda Avrupa standartlarının altında olduğumuzu gözlemledikleri için bizim red oranlarımız bir ayda, atıyorum şu anda farazi konuşuyorum, 1000 tane vize başvurusu varsa, tabii çok komik bir rakam, bunun ne kadar evrakınız sağlam olursa olsun bunun %35'i, %38'i geri dönüyor. Ve sorgulayamıyorsunuz. Yani konsolosluğa yazı yazsanız bile diyor ki hani gidip geri dönmeme şansınız var, o yüzden vermedi. Ya burada evim var, tapum var, ne bileyim işim var, gücüm var, sigortalıyım, ailem burada. Beni ilgilendirmiyor diyor. Geçenlerde ben kendim için Fransa'ya gitmem lazım. Hani bir de oradan davetiye geldi bana bir şirketten. Hani 50 tane konsolosluğa soru yağmuruna durdum. Yani geri döneceğim de dönmeyeceğim. Ya bu adamlar beni zaten davet etmiş ve 6 gün boyunca uçak biletim dahil her şeyimi almışlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir muamele görmek hiçbir ülke vatandaşının hakkı değil. Onlar bize nasıl ellerini kollarını sallayıp da kimlikleriyle gelebiliyorsa bizlerin de oraya gitmemiz lazım.
Evet efendim.
Yani şu anda en basit örneği Edirne'deki vatandaşlarımız çok memnun. Çünkü turizm orada çok iyi patlamış. Neden? Bulgar vatandaşlar, Yunan vatandaşlar paraların değerli olduğu için gelip ülkemizde alışveriş yapıp kendi ülkelerinde oraya ve dalga geçer gibi röportajlarını dinliyoruz. Benim ağrıma gidiyorsa inanıyorum ki yüz binlerce kişinin de ağrına gidiyor.
Evet. Peki şu anlamda bir farklılık var mı? İşte Yunanistan'a vize başvurusu yapmakla Almanya'ya, İspanya'ya, İtalya'ya başvuru yapmak arasında bir fark var mı?
Tabii. Yani şöyle, %100 farklılık var. Şu andaki en kolay hani tabir edilen en kolay basit çıkan yerler Yunanistan diyorlar.
Hmm.
Ama Yunanistan'da son sorunlarımızdan sonra 100 retten sonra şimdi atıyorum 200 rete çıkarttılar. Çünkü dış politikadaki sorunlar bize yansıyor.
Hmm.
Bizim gibi
100 ret derken kaçta 100 rettin? 1000'de 100 mü?
Yani atıyorum %38 bandını söylüyorum. Yani siz ona göre hesaplayın. Atıyorum 3800 ise hani 100 reti, 150 reti kafadan var yani.
Kaç ama baş kolay, kaç başvuruda 100-150 retten?
Atıyorum şöyle bir şey söyleyeyim. %38 daha demin söyledim ya. %35-%38.
Tamam, evet.
1000 retten 100 ile 150 arası direkt kafadan ret değil. Ama aynen, şöyle bir şey var. Zaten zeki de. Hani biz evrağı aldığımızda misafirlerimizden evrakları tam istiyoruz. Ya da diyoruz ki bu evrağı bize çıkmaz. Neden? Sigortan yok. İşte banka hesabında şu sıkıntı var. Ya da üstüne şu şunlar yok. Yani şunları tam evrakları teslim ettiğimizde bile biz bu sorunları yaşıyoruz.
Vay be. Zor günlerden gerçekten geçiyoruz yani gerçekten. Hani
biz herkesten şu anda ortalama bize başvuru bedelleri 185-110 euro Schengen bölgesi için. Ve bu parayı geri de vermiyorlar. Yani kurumuza vurursanız güncel kurdan 20 liradan çarparsanız çok deli rakamlar yapıyor.
Evet.
Ve bunların hiçbir parası bizde vergi olarak ülkemize girmiyor. Direkt o konsolosluktan ülkelerine aktarılıyor. Bizim arada aldığımız 10 ile 17 euro arası bir vize
komisyon var.
Başvuru hizmet bedeli. Bunun içinde sigorta da koyuyoruz. Seyahat sağlık sigortasını koyuyoruz. Hiçbiri seyahat sağlık sigortası olmadan başka bir ülke var, bir ülkeye gidemiyor. Çünkü sınırlarda soruluyor. İlk önce geri dönüş uçak bileti, ondan sonra sağlık sigortası ve otel rezervasyonu.
Evet.
Ve son zamanlarda Almanya'da otel rezervasyonları direkt artık otelleri aramıyor. Diyor ki böyle bir rezervasyonunuz var mı? Garanti mi? Hani non-refundable'da refundable rezervasyonlar vardı. Biri garantidir, parasını peşin ödemişsinizdir. Biri otele vardığımızda ödersiniz. Bunda bile sıkıntı yaşıyoruz. Yani non-refundable olması lazım. Ya yani böyle şeylerle uğraşıyoruz.
Polonya çalışma davetim var. Aralık ayından beri randevu alamıyorum demiş.
Evet.
Bir dinleyicimiz göndermiş efendim.
Belçika'da da B2 vizesine başvurulu bir arkadaşımız var. 5 aydan beri orada bir inşaata mühendis olarak gidecekti. Biz hala onun başvurusunu takip ediyoruz.
Evet. Devlet memuruyum, yeşil pasaportum var ama Almanya iner inmez sorguya çektiler demiş. İtibarımız yerlerde. Efendim umarım seçim sonrası düzelir her şey bu arada. Bu
ya inanıyorum bir şeylerin artık düzelmesi lazım. Evet, Zeki Bey. Yani şöyle bir durum var. Ya ben Türkiye vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Ben yani gittiğimde bu muamelelere kalmak yani hiç şey değil. Ne derler? Gerçek sensitif gelmiyor. Çünkü adamlar gülerek sana karşı. Yani espri yapıyor, senin sinirlerini oynatıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bilmiyorum, o da, onun da iki bacağı var, benim de iki bacağım var. Onun da iki kolu var, benim de iki kolum var. Yani nedir bu çaba?
Evet. Evet. Zor, gerçekten çok zor, umarım atlatırız bu günleri. Yani sağlık için gitmek isteyen var, iş için gitmek isteyen var, ailesi orada gitmek isteyen var. Hiç insani değil gerçekten de, her şeyden önce insanlıklarına aykırı olduğunu
düşünüyorum. Özgür bir vatandaşız yani, biz gezmek için gitsek bile, geçen gün sizin yayınınızda bir hanımefendi Fransa'ya tur almıştı. Sizle.
Evet,
ben
evet.
Her gün dinliyorum. Hani umarım ona vize çıkar.
Hı-hı.
Yani o gün dinlemiştim. Yani ben sizi her gün gece de dinliyorum ben sizi. Hı-hı. İş dönüşü dinliyorum gece. Yani inşallah o misafirimize de çıkar. İnşallah firması sıkıntı yapmaz. Çünkü herhalde hanımefendi ev hanımı.
Hı-hı.
Ev hanımı olduğu için bize biraz zor çıkar. Çünkü şey istiyorlar. TGK.
Peki şundan bahsedeceğim. Ben de mesela vizeye başvurmaktan imtina ediyorum. Şimdi ben başvurdum. Bir kere reddettiler diyelim ki. Yani keyfi olarak evet. Reddetti. Tüm evraklar kusursuz. İşte teminatlar evet. Tamam vesaire. İşte SGK tamam, o tamam, bu tamam vesaire. Hepsi tamam. Bir kere hayır dediler ve gerekçesi de yok bu anlamda. Ben
pardon lafınızı çok özür dilerim. Orada bilgilendireyim diye söylüyorum sizlere. Size bir evrak veriyorlar. Yani red olduğunda 12 maddelik bir evrak veriyorlar.
Bunlardan
biri. 12 maddede onlardan bir tanesini işaretliyor kafasına göre.
Hı-hı.
devam edin, pardon, kusura bakmayın.
Şimdi burada bir kere hayır kutusuna atıldığınız zaman oradan evete dönmesi zor olur diye ben de başvuracağıma bekleyeyim diye bir çözüm buldum kendimce mesela. Bu doğru, doğru değil mi? Doğru mu?
Doğru.
Çünkü bir kere hayır dedi, bir daha başvuruza biz buna hayır demiştik deyip hiç uğraşmadan bir kere daha hayır derler diye düşünüyorum.
Çünkü arka arkaya soktuğunuzda, yani pasaportları, randevuları içeri aldınız ya da başka bir ülkeye, çünkü parmak izi veriyorsunuz. Bu parmak izi verdiğinizde bütün ülkelerde şey çıkıyor. Ortak bir platformu var. Yani bir de parmak izi veriyorsunuz zaten.
Parmak izi vermiştik bir kere, her seferinde
evet,
veriyoruz.
Evet.
Her
seferinde. O 5 yıl boyunca geçerli.
Kaç yıl boyunca geçerli?
5 yıl boyunca o parmak izi geçerli.
Tekrar vereceğiz o zaman. Evet.
Mesela siz mesela beni arıyorsunuz, diyorsunuz ki ya benim pasaport vizeye ihtiyacım var. Ben diyorum size sadece bana motokurye ile evrakların tamamını yollayın, siz gelmeyin randevuya. Biz onları hallederiz.
Sonra parmak izi vermek için bizi çağırıyorsunuz.
Yok, bir kere aldıktan sonra 5 yıl boyunca
tamam, ilk önce zaten 5 yıl girişimde. 5 yıl geçti, kendim için söylüyorum. 5 yıl
evet,
geçti. Kendi,
evet, bir daha çağıracağız sizi o zaman.
Evet. Şeyde mi bu Taksim'de mi alınıyor yine parmak izi?
Bunların hepsi yerleri değişti. VPS'ler değişti. Biri ismini vermeyeyim, bir AVM'nin altına gitti. Biri Kasımpaşa civarına gitti. Her yer dağıldı yani.
Anadolu yakasında var mı?
Anadolu yakasında yok.
Yok,
tek
anladım.
Ortak yer.
Anladım.
Yani vay öyle bir şey değilse, yani elimden
ya,
gelen neyse yardımcı olurum.
Çok teşekkür ederim. O kadar zorlayıcı ve hırpalayıcı ki, yani fotoğraf çektirmesinden tutun.
Sizi hiç yormayız. Yani hayır. Yormuyoruz.
Hayır, anlıyorum. Sizin için söylemiyorum. Yani fotoğraf çektirmekten tutun evrak toplamaya kadar, yok nüfus müdürlüğüne git, yok onu al, yok bunu al falan. O kadar hırpalayıcı bir süreç ki insan bazen ya of bununla mı uğraşacağım deyip duruyor yani.
46 evrak.
46 evrak mı topluyoruz efendim?
Aynen, 46 evrak.
Sayabilir misiniz 46'sını bize?
Recep İvedik gibi oldu.
Evet.
Nüfus cüzdanı fotoğrafı, pasaportunuz, pasaportunuzun başvuru, şirket yazınız, ondan sonra maaş bodrumunuz, ondan sonra ikametgah, nüfus cüzdanı kaydınız, sabıka kaydınız, bulunduğunuz şirketin vergi levhası, imza sürgüleri, banka hesaplarınız, banka şubenizin, banka müdürünün imza sürgüsü. Böyle devam ediyor yani. Çok uzun.
Şube müdürünün imza sürgüleri niye gerekiyormuş ya?
Böyle ıslak imzalı olması lazım banka hesaplarının. Yani hani gidiyorsunuz ya da o atıyorum internet üzerinden hesabınızın dökümünü alsanız onu kabul etmiyorlar. Şubeye gidip
tamam,
imza almalı. Tamam,
şubeden imzalı olarak hesap dökümünü aldık da şube müdürünün imza sürgüleri niye gerekiyor?
Evet, onu da koyuyorlar. Zaten siz şubeye gittiğinizde şunu söylüyorlar. Bize içinse şube müdürünün imza sürgülerini veriyorlar.
Vay arkadaş ya. O zaman bayağı...
Sahibinizin imza sürgüsü. Atıyorum Kafa Radyo'da çalışıyorsunuz. Kafa Radyo'nun sahibi kimse, onun imza sürgüleri. İşte vergi levhası, sizin izin yazınız. Şu tarihlerde izin midir? İşte şöyledir, böyledir. Her şey var yani. Evet.
Zeki, Anadolu yakasında da Aydata'da parmak izi verebiliyorsunuz Altunizade'de demiş bir dinleyicimiz. Değişti mi bilmiyorum bu arada.
Değişti mi bilmiyorum ama biz İstanbul genelde bütün misafirlerimizi yanımıza çağırdığımız için İdata diye bir firma var. Ortak platformdur ama bizim hepsi, bütün hepsi VFS'lerin hepsi şeyde dediğim yerlerde. Biri Mecidiyeköy, Gayrettepe tarafında. Biri de Kasımpaşa tarafında.
Evet efendim.
Yani değişiklik oldu yani gün içinde yani.
Amerika'da yani paralı eğitim alacağım bir belgeyi 6 aydır bekliyorum, vermediler daha demişler efendim.
Öyle. Kanada için Ankara'ya gitmeniz lazım. Kanada başvurusu. İstanbul'da evet. Asla olmuyor.
Evet.
Herhalde çok bunları örneklendirebilirim. Zaten Kanada'ya gitmek sürümcelemeye bir durum. Yani bir yıl bekleyebilirsiniz ya.
Evet.
Ya Kanada ya. Sen Kanada'sın yani. Ben Montreal'i görsem ne olacak? Ondan sonra böyle artık konuşuyorsun. Çünkü kendinizi telkin ediyorsun.
Evraklarınız tamsa bireysel başvuru da yapabilirsiniz demiştiniz biz. Peki efendim.
Tabii evraklarınız tamsa bireysel başvuru da yapabilirsiniz ama bu süreç işleyişte içeri alınan evraklarda bir eksiklik görüldüğünde size ulaşmaları zor oluyor. Biz diyoruz yani şu evrağı da istedi. Atıyorum tapu koymamışızdır. Adam hani orada konsolosluk demiştir evrak eksiktir. Biz de arıyoruz misafirimizi diyoruz ki bir tapu örneği hemen yollayayım da içeri koyalım.
Ciddi bir motivasyon gerekiyor ya. Yani hadi ben şimdi vize almak için motive olayım da bir hafta bu evrakları toplayayım. Yani o motivasyonu bulmak gerekiyor. Merhaba Zeki.
Bir de hemen randevu geldi zaten.
Tabii. Yak bir 45 günü 2 ayı ben falan gözden çıkardım bu arada. Yani ona
hazırız. Benim numaramı alın, ben size hangi ülkedeyse ben size yardımcı olabilirim.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Gerçekten yani şakası esprisi bir yana.
Sağ olun.
Ama biz de işte bunlardan ekmek yiyoruz. Mecburuz, ne yapalım, herkes bir yerden tutuyor. Yani hayat devam ediyor. Evet. Ama hani gittiğinizde de şok olacağınız şeyler var. Yani bir sürü 3 euro olmuş. Evet. Türk parasına vurduğunuzda çok afaki.
Ne 3 euro olmuş anlamadım.
Su.
Su, anladım. Ha.
Fransa'da, Paris'te.
Doğru.
Louvre Müzesi'nin yanında. Biz su 3 euro.
Evet. Geçen yıl Nisan ayında Almanya vize için başvurduk demiş dinleyicimiz. Parmak izi verdik ancak bu yıl geçen 10 Mart günü Yunanistan vizesine başvurduk ve yine parmak izi verdik demiş. Daha 12 ay olmamıştı öte yandan demişler.
Şöyle bir şey. Kendi işlerinde bazen kayıt almak için sizden tekrardan parmak izi verir derler ama ben hiç karşılaşmadım.
Evet.
Yani 5 yıllık birin devamlı her sene mesela yenilenen vizelerimiz var misafirlerimizin devamlı bende çalıştıkları için.
Hı-hı.
Bildirim gelir mesela bana. Excel programından der ki şu vatandaşın vizesi bitiyor. Ben de ararım, dedim ki işte atıyorum peki vizem bitiyor, çıkartmak istiyorsun hemen şey ya evrakla bu yolla, ben direkt içeri sokarım. Yani bir daha çağrıldığını hiç duymadım yani. Ama evet, vardır.
Olabilir. Keyfi uygulamalar sonuçta. Uh-huh. Caydırmak için neler yapıyorlardı. Peki buyurun. Neyi unutamıyorsunuz siz? Konumuza dönelim.
Vallahi bu kadar konuşmadan sonra şöyle ben 33 yaşındayım. Uh-huh. 90'lı yıllardaki çocukluğumu unutamıyorum. Yani dışarıda misket oynamalarımız. Uh-huh. Ne bileyim tüf yapıp keyif yapmamız. Uh-huh. Salçalı ekmek yememizi mahalleler.
Kaç doğumlusunuz siz?
Ben 1990 doğumluyum.
90 doğumlu ha, yine
14
bir
14 Şubat.
Evet, o zaman yine bir 97 98 oralarda siz
tabii tabii dün gibi hatırlıyorum. Yani bizim mahallemizde hani böyle giderdik, birinin kapısını çalıp su içerdik mesela.
Evet, evet.
Şimdi benim yeğenlerim var. Sitelerde büyüyorlar.
Hı hı.
Ve hani 9 yaşında kendisi, annesi markete bile yollayamıyor korku.
Evet. Evet.
Yani bilmiyorum. Ya o zamanki acaba biz mi daha
efendim dengemiz bozuldu gerçekten şu son 20-22 yılda
yani,
çok acayip bilmiyorum. Olduk umarız o eski güzel günlere döneriz.
Ya dönmek kolay mı onu bilmiyorum. Peki.
Tabii zor.
Yani,
zor.
Yani şu anda gerçekten hani böyle konuşuyoruz ama hani bizden daha büyük dinleyicilerimiz belki bizi dinliyordur. Onların daha babamları dinliyorum mesela, amcamları dinliyorum. Onların yaptıkları, İzmir'de yaptıkları şeyler var. Ben şu anda İstanbul'dayım mesela. Acaba hani o günler tekrar geri gelir mi ya? Ne bileyim ya, çocukluğumu istemiyorum ama huzurumu istiyorum ya. Ya bir kapıyı çalıp bir su alabilirim ya da bir çocuğun başına okşayınca acaba annesi ne düşünür diye düşünmek istemiyorum, anladın mı?
Evet.
Yani durum bu şekilde artık, çığırından çıkmış iş.
Evet.
Yani sabah kalktığında bir sıkıntı, akşam yatarken bir sıkıntı, geçim derdi. Hı-hı. İnsanların nefes alması için alanlarımız yok. Daha demin su muhabbeti geçti sizde, onu dinledim.
Hı
hı. Hani ağaçların kesilmesi, klima gazının salımları, yani ne bileyim acayip şey gibi olduk ya. Yani dünyanın sonu geliyor gibi hissediyorum artık.
Evet.
Çünkü mutsuzuz. Hı. Yani mutsuz olduğumuzda her şey bitmiş sayıyoruz.
Hı hı.
Çünkü insanlarda bir yaşama şeyi kalmamış, sevki kalmamış.
Evet.
Monoton olmuşuz İstanbul'da.
Sorunları artık o kadar kanıksadık ki her gün bir sorunla, bir problemle karşılaşmayı olağan
öyle
geliyor ve ta ki bizim başımıza gelene kadar bir film seyreder gibi televizyonda, internette, orada burada seyrediyoruz.
Çok haklısınız. Ya eskiden babam hani bir askeri ücretle geçirip de 15 günde bizi, bir çocukluğumu hatırlıyorum, bir et yemeye çıkarabilirdi, bir etçiye gidebilirdik, bir şeyler yapabilirdik.
Hı-hı.
Şu anda insanların aldığı para, ya bakıyorum hani yakın zamanda ben bir evimi değiştirdim deprem sıkıntısından dolayı, annem ailemle yaşıyorum.
Geçmiş
ben.
Olsun.
3.500 liraya bir evde oturuyorduk. Şu anda 12 bin liralık bir eve çıktık. Belki hiçbir farkı yok o evin.
Hı hı.
Ama neden? Annemin içi rahat olsun ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani %400'lük bir artışla bütçemizi zorlayarak başka yerlere çıkmaya çalıştık.
Hı hı.
Neden? Korkudan. Ama bu da bir ranta sebep oluyor. Ev sahiplerinin, emlakçıların rantlarına, kucaklarına düşüyoruz yani.
Evet.
Ama yeter artık yani, bu insanlar yani. Hadi bizler geçinebiliyoruz. Ya geçinemeyen insanlar, 2 tane 3 tane çocuğu okutan aileleri ne yapacağız? Yani bunları düşünen hiç kimse yok. Herkes bir oy peşinde. Herkes bir siyaset rant peşinde. Ha bu sağ sol beni ilgilendirmiyor. Ama umarım her şey iyi olacak.
Umarım.
Umarım her şey iyi olacak. Biz çünkü balık hafızalı bir millet.
Evet.
Türk milleti balık hafızalı bir millet. Bakın yanlış anlamayın, ben 33 yaşındayım ama yakın tarih mezunum. Çanakkale 18 Mart. Hani geçmişimizi bilmeyen geleceği göremez. Bizim geçmişimizde Kazım Karabekir'i atıyorum bilmeyen insan şu anda kalkıp da oy kullanıyor.
Evet.
Ya da Kurtuluş Savaşı'nda neler yaşadığımızı, yakın tarihte neler yaşadığımızı bilmeyen insanlar gidip oy kullanıyor ve benim hakkımı yiyor. Yani çok donmuşum herhalde ya.
Evet, evet, ben de sustum bir aktarın diye. Şimdi kalkıp... Yani... Kalkıp efendim işimiz biraz zor ama öte yandan alttan gelen bir nesil var. Anne babalarından, dedelerinden, ninelerinden farklı düşünen.
Aynen öyle.
Kalkıp efendim soğanın kilosu 20 lira olmuş ya da ne bileyim işte yoğurdun kilosu bu kadar, etin bu kadar, sütün bu kadar, peynir bu kadar, elektrik faturası bu kadar oldu, doğalgaz böyle oldu, kiralar böyle oldu deseniz de geçinmek oldukça zor olsa da bu ekonomik koşullar altında. Gerekirse kuru soğan yeriz, ne olacak canım diyen bir kitle var ki hani niye kuru soğan yiyoruz arkadaş?
Niye yiyor ki benim vatandaşım?
Yani niye kuru soğan yiyoruz diye düşünmüyor ama... İşte bu tiplerin çocukları, torunları onlar gibi düşünmüyorlar. En büyük umudumuz, en büyük şansımız da onlar. Genç fikirli olmak, genç bakışlı olmak. Çünkü niye yani ortalama 80 yıl yaşadığımızı düşünürsek niye ben bu hayatın önemli bir kısmında kuru soğan yiyeyim ki? Kurtuluş Savaşı mı veriyoruz? Cephede mi savaşıyoruz? Ne oluyor?
Öyle
yani cumhuriyeti mi kuruyoruz? Yani birileri kalkıp zenginleşecek. Birileri zenginleşirken ben onların zenginleşmesine katkı sağlamak için kuru soğan yiyeceğim. Yok ya. Yok ya, niye kuru soğan yiyecekmişim arkadaş, yani ben niye bir başkası için kuru soğan yiyecekmişim? Ben gezeceğim, tozacağım bu ya. Hayat içerisinde gideceğim, değişik kültürler göreceğim, değişik ülkeler gezeceğim, müzeleri ziyaret edeceğim, insanlarla tanışacağım, merhaba diyeceğim, başka bir denizde yüzeceğim, başka bir çimenlik alanda uzanacağım, hayatın tadını çıkaracağım. Ne kuru soğanı yesen, kuru soğanı yiyerek hayatını tamamlamak istiyorsan tamamla, ama ben senin baktığın yerden bakmayacağım hayata. Genç bakışlı olmak, genç fikirli olmak da bunu gerektirir. Adam hayatı boyunca hiçbir vizyon sahibi olmamış, yurt dışına çıkmak aklının ucundan geçmemiş, yurt dışına çıkmak nedir bilmemiş, müze nedir bilmiyor, tiyatro nedir bilmiyor, kitap okumak nedir bilmiyor, sinemaya gitmek nedir bilmiyor, tiyatroya gitmek nedir bilmiyor, hiçbir şey yok, sadece olduğu dar alanda sabah kalkacak, oraya gidecek, akşam olacak, dönecek, o kadar. Ve bu gidiş geliş esnasında ben sadece kuru soğan yerim diyor. Sen ye arkadaş, sen ye. Yani ama ben yemem. Yani senin bu arada yaşının büyük olması, benden kat büyük olman da umurumda değil. Bu saygıda duymuyorum ben senin fikrine. Çünkü insanlar yaşlarıyla birlikte saygı görmek durumunda değiller. Ya yani ne kadar yaşlıyız o kadar saygı duyalım diye bir şey yok. İnsanlar davranışlarıyla, söyledikleriyle saygıyı hak ederler. Hiç de saygı maygı duymuyorum bu tiplere ben. Kuru soğan da yemeyeceğiz. Hayatın tadını çıkarmak için oraya gezmek, buraya gitmek, farklı kültürlere dokunmak, farklı yemekler yemek için de talep etmeye devam edeceğiz. Siz kalkıp efendim kuru soğan yemeye de razıyım derseniz o kuru soğanı da elinizden alırlar. O yüzden kuru soğan, muru soğan edebiyatı yapmasın kimse. Çok teşekkür ederim. Çok...
Bir şey daha söyleyeyim, hemen kapatacağım bunu. Yani lütfen zamanınızı da çok aldım. Burada da arkadaşlar vardı. Şimdi İngiliz 55-60 yaşındaki bir çiftle geçenlerde görüşüyorum. Diyor ki benim diyor 3 yıl sonrası diyor planım diyor şuraya gitme. Hı hı. Ya da İstanbul'da şurayı gezeceğim. Ondan sonra Antalya'ya gideceğim. 15-20 günlük planı var. Hı hı. Yani bu insanlar bunu yapabiliyorsa benim yaşlı kesim dediğimiz, yanlış anlamayın, yani olgun kesim dediğimiz insanlar evde kuru soğan yiyip de sadece kendi bulundukları ortamlarda nefes alıp da ya da insanları aşılayıp da farklı kültürlerdeki hayatı görmedikten sonra niye yaşıyorlar abi?
Evet, işte onu söyledik, tekrara girecek zaten. Çok teşekkürler. Aynen, görüşmek öyle. Üzere, iyi akşamlar diyoruz. Sağ olun,
iyi akşamlar. Görüşürüz. Sağ olun.
Kuru soğan edebiyatından kurtaracağız memleketi. Dünya klasiklerini okuyacağız efendim. Merhaba Zeki, senin programının sponsoru Bıdı Bıdı mı? Değil. Eğer öyleyse çok vahim. Çünkü Bıdı Bıdı 90'larda birçok faili meçhul cinayete katılmış, birçok kişi işkence yaparak öldürmüş. Bilmem ne isimli kişinin posterini ve Toros arabasının resmini müşterilerine gönderdiği poşetlerin üstüne yaptırmış. Yani kısacası kafatasçı, ırkçı, faşist bir işletmedir. Bu işletmeyi şiddetle kınıyorum. Ben sizleri ilkeli biri olarak zannediyordum. Sizin gibi bir insan bunu duyarsız kalırsa diğerlerine ne diyelim? Efendim felaket. market bir ön yargılısınız. Bir kere markaları karıştırmışsınız. O isimde hem yemek dağıtan bir firma var hem de çiçek satan bir firma var öte yandan. Acı bizim sponsor, benim öyle bir sponsorum yok öte yandan ama olsaydı şunu söylerdim bu arada. Yani felaket karıştırmışsınız. Yani kalkmışsınız bu yanlışınızı doğru kabul etmişsiniz. Doğru kabul ettikten sonra ben sizi ilkeleri olan biri olarak zannediyordum deyip beni bir ilkesiz hale getirmişsiniz. Berbat bir şey bu ya. Bu berbat bir ön yargı bir kere. Firmaları karıştırmışsınız. Bir de bana bir belge göndermişsiniz. Gönderdiğiniz belgede yer alan firmayla yazdığınız işte ne diyor? Ahmet Spor Bursa Spor maçında açılan yüzlerce faili meçhul cinayetin sorumlusu bilmem ne kimin pankartının tablosunun online satış platformu üzerinde. Bir hem tablo diyorsunuz hem poşetlerin üzerine yapıştırmış diyorsunuz. Bir dediğinizi tutmuyor. Kaldı ki bahsettiğiniz bir alışveriş sitesi. Günümüzde de alışveriş sitelerinde şöyle problemler olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Mesela ben hiç tasvip etmiyorum bu arada. Diyelim ki şarj kablosu sipariş vereceğim. Orijinal diye alıyorsunuz. Orijinal gelmiyor mesela. Ama görüntü bölüntü orijinal. Bununla ilgili birçok alışveriş sitesiyle münakaşa ettim bu arada. İkincisi bu alışveriş siteleri kalkıp kendileri bir ürünü alıp satmıyorlar. Burada mesela siz de gidip bir tezgah açabiliyorsunuz. Pazarda tezgah açmak gibi. Binlerce insan geliyor orada dükkanını açıyor. Kimisi işte şarj kablosu satıyor. Kimisi şampuan satıyor. Kimisi işte beşik satıyor. Kimisi toka satıyor. Kimisi minder satıyor. Satıyor da satıyor. Yani bu alışveriş sitesinin sattığı anlamına gelmiyor. Fakat bazen böylesine kontrolden kaçan sahte ürünler olabiliyor. İllegal ürünler olabiliyor. Bunlar da müşteri şikayetleriyle birlikte kaldırılıyor. Onu da söyleyelim. Kaldı ki bu alışveriş sitesi de bununla ilgili özür diledi. Açıklamada yaptı. Onu da gördüm. Özür dileyse, hatanın farkındaysa bir sorun yok ama hani yazdığınız şey o kadar saçma ki. Yani hem markaları karıştırıyorsunuz. Ben sizi ilkeli biri zannediyorum diyorsunuz. Ben de markanın bir ilgisi yok. Berbat bir ön yargı. Yani yazdığınız poşetlerin üzerine yapıştırmış göndermiş diyorsunuz. Gönderdiğiniz belgeye bakıyorum görseli. Orada poşetten bahsetmiyor. Yazdığınız alışveriş yemek sitesiyle alışveriş sitesinin bir ilgisi yok. Her şeyi birbirine karıştırmışsınız. Dolayısıyla bu da mesela zihinsel bir körlük efendim. Yani yazdığını takip edememe, okunduğu yazılanı anlayamama. En önemli problemlerden birisi de okuduğunu anlamamak. Gerçekten bak ilkokulda bir ders vardı okuduklarımızdan neler öğrendik diye. Ben her gece matraksı bitirirken bilenler bilir. Matraks'ta bu gece neler öğrendik diyorum. Bu tıpkı o ilkokul yıllarındaki dersimizin konusuna atıf aslında. Okuduklarımızdan neler öğrendik. Gerçekten okuduğunu anlamayan çok ciddi bir kitle var ya. Bütün okuyabildiği ve okuduktan sonra takip edebildiği en fazla 2-3 cümle olan var. Ondan sonra kafası bulanan var. Bunun sayısı da hiç az değil. Çünkü kitap okumuyoruz. İşte böyle insanları kandırmak çok kolay. Onların algılarıyla oynamak çok kolay. Onlara baktığınız zaman işte bir televizyonda bir yayın yapıyorlar. İşte Lozan'ın gizli maddeleri diyor. Ertesi gün gidiyor Lozan'ın gizli maddelerini arıyor bu tipler mesela. Oysa Lozan'ın açık maddelerini de bilmiyor mesela. Televizyonda yayın yapıyorlar. Uzaya yol yaptık, uzaya gideceğiz diyor. Sabah kalkıyor uzaya gidecek yol arıyor mesela. Kitap okuyorsun okumuyor. Soğan, soğana gelince var ama yani. Gerekirse kuru soğan yeriz. Sen ye. Zıkkımın kökü niye gerekirse. Ama ben bu hayatın her alanının tadına bakmak istiyorum arkadaşlar. Efendim bir ara veriyoruz. Sonrasında geliyoruz. Bu akşam üzeri konumuz şunu unutamıyorum dediğiniz ne varsa onlardan ibaret. 0216 987 52 32 canlı yayın numarası 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız.
Sanki yıllar oldu burada mikrofonun başında. Şarkı söylemeyeli. Sanki nefes gibi hücrelerime seni çekip şehri izlemeyeli. Şimdi bakıp yazdım seni sözlerime. İçimden akıyor şarkının her yerine. Ah uykusuz bakışım derin gözlerine. Kulağımda sirenler alev içimde. Yangın var, yangın var, yangın var. Yangın var, yangın var, yangın var. Yangın
mikrofonun başında şarkı söylemeyeli. Şimdi bakıp bakıp yazdım seni sözlerime. İçim içimden akıyor şarkının her yerine. Ah o uykusuz bakışım derin gözlerine. Kulağımda sirenler alev alev içimde. Yangın var, yangın var, yangın var, yangın var, yangın var.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Şunu şunu şunu unutamıyorum dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bu akşam üzeri sevgili Zeki, fiili olarak yurt dışına gitme ve sokağa çıkma yasağı yaşıyoruz. 2000'lerin başında haftada 2 ya da 3 kez farklı dostlarımızın evinde toplanırdık. Meşhur bir pastaneden çikolata alıp içeceklerimizle dostlarımıza giderdik. Çok zamandır bu mümkün olamıyor fiyatlardan dolayı. Artık eve kapanıp televizyon ya da internette vakit geçirip tumba yatak diyerek uyuyoruz demiş Mehmet Bora. Öyle elimizde efendim sosyal medya, ne olmuş orada, ne var burada, kim istiyor, şurada nasıl bir felaket var, burada nasıl bir acı yaşanmış, acının ortasına gömülmüş durumdayız. Elbette acı bizim acımız ama bu acılar yaşanmadan önce de bu depremden bahsediyorum, selden bahsediyorum, mutlaka bir sorun var. Yani bir sorunun varlığıyla karşı karşıyayız. İşte ekonomik kriz, bunu bakıyoruz, fiyatları takip ediyoruz. Ya da bir bakıyorsun sosyal medyada bir kediye köpeğe işkence yapılmış. Bununla ilgili sosyal medya ahalisi hak arayışı içerisinde. Birisi serbest bırakılmış. Öte yandan sosyal medya ayağa kalkmış. Diyor ki işte falanca filanca tutuklansın, serbest bırakılmasın. Hurra, sosyal medyadan tepki geldi diye falanca filanca tutuklanıyor. Ama öncesinde serbest bırakılmıştı. Bir bakıyorsun işte bir kadın hakları ihlali var. Sosyal medya bununla ilgili bir örgütlenme içerisinde buna tepki gösteriyor. Arada bir futbol maçları oluyor, birbirlerine giriyor falan, futbol trend topik oluyor. Sonra o futbol maçı geçince, etkileri geçince sonra hop bir başkası geliyor, başka bir şey söylüyor. Sürekli böyle beyefendinin söylediği gibi televizyonun başında efendim elimizde sosyal medya platformları, orada kim ne demiş, ne yapmış, ne var ne yok, onlara bakıp aslında tuhaf bir yerden geçiyoruz uzun süredir. Belki de bu küresel sermayenin bir planı. Yani bir yere gidemiyoruz dediği gibi dinleyicimizin. Önceden bir sofra etrafında oturup sohbet etmek, evet eğlenmek, oyunlar oynamak, bunlar mümkündü ama şimdi yılbaşı sofrasından bile hop nasıl bir tweet çekeceğim diye bunun peşine düşüyoruz. Birisi evlenme teklifi alıyorsa onu videoya alıyor, Instagram'a koyuyor. Hepimiz bir ürüne dönüştük. Kendi kendimizi ürünleştiriyoruz bu arada. Bugün sosyal medyada bir fotoğraf görmüştüm. Bir hanımefendi evlenme teklifi olmuş. Çok şaşırdım diyor. Üzerinde gelinlik var. Beyefendi diz çökmüş, yüzük gösteriyor. Şimdi neyi şaşırdın? Üzerine gelinlik var zaten yani. Böyle sahte bir durumun içerisinden geçiyoruz. Her şey çok tuhaf, her şey çok acayip bir hale geldi. Çıldırmamak elde değil. Bazen çok şey söylemek istiyorsunuz. Şuranıza kadar geliyor ama zaten 5 dakika önce başka bir şeye tepki göstermiştiniz. Bari burada susayım diyorsunuz. Bazen ona da tepki gösteriyorsunuz. Mesela Emre Bölezoğlu efendim. O kadar çirkin bir açıklama yaptı ki. Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem. Benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Ne olmuş? İşte maçta bir teknik direktör futbol takımı taraftarı tepki göstermiş, küfür etmiş. Ayıp etmiş bu arada yani. Küfür etmek dünyanın hiçbir yerinde tasvip edilmez ama hani kalkıp şöyle bir açıklama da mümkün. Yani benim yakınlarıma, sevdiklerime, anneme, eşime edilen bu küfürleri kabul etmek mümkün değil. Bu insan hakları ihlalidir. Bunu kabul etmiyorum. Hatta iade ediyorum. Futbol tüm renkleriyle güzeldir diyebilirsin mesela. Değil mi? Bu böyle bir açıklama yapılabilir. Bütün maçlarda maalesef küfrediliyor. Bunu kabullenmek, bunu olağanlaştırmak istemiyorum. Ama kalkıp öyle bir açıklama yapıyorsun ki sosyal medya ayağa kalkıyor bununla ilgili. Ya babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem. Evet. Benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Şimdi şerefin ölçüsü bir insanın onurunun, şerefinin ölçüsü bir başkasının elini tutmasıyla mı ilişkilendiriliyor? Mesela bir kez senden önce başkasının elini tuttuysa birisi o az şerefli, hiç tutmadıysa çok şerefli, üç kere tuttuysa yani öyle mi? Öyle mi değerlendireceğiz şerefi? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Yani şimdi diyelim ki bizde öyle olmadı ama olsun. Benim annemle babam evlenmişler rahmetliyle ve fakat mutsuz olduklarını düşünelim bir an için. Ve bu mutsuz evliliklerini medeni insanlar gibi sonlandırmışlar. Ve sonrasında da annem başka birisiyle mutluluğu yakalamış olduğunu düşünelim. Annem bir başkasıyla evlenmiş olsun ve onunla mutluluğu yakalasın. Ben de annemin bir başkasıyla yakaladığı mutluluğun bir ürünü olarak dünyaya gelen bir çocuk olayım mesela. Şu an varlığımla burada olayım. Bir senaryo bu arada, hayal. Şimdi bu benim annemin şerefsiz olduğunu mu gösterir yani? Böyle bir şey olabilir mi? Kaç tane aramızda ayrılmış, ayrıldıktan sonra mutluluğu yakalamış hanımefendi var. Böyle alçakça bir açıklama olur mu Allah aşkına ya? Bu nedir yani? Bu nasıl bir kafadır ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ayrıca babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem, benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Peki o zaman bu durumda bir erkeğin birden fazla el tutması, yani kendisi birden fazla el tutacak ama daha önce hiç el tutmamış birini arayacak, öyle mi? Peki Emre Belözoğlu, sen kendinin tuttuğu ellerle ilgili bir açıklama yapmak istiyor musun? Var mı? Mesela seninle ilgili sayaç nasıl işliyor? Bununla ilgili durum nedir acaba? Bu var mı yani? Bunu da ölçecek miyiz yoksa sadece kadınlar için mi geçerli bu? Yani neresinden tutsan elinde kalan bir durum. Şimdi benim lise yıllarında kız arkadaşım olmuş, onlar mutlu olmuş olabilirler. Biz de o dönem mutluyduk. Şimdi benim lise yıllarındaki üniversitedeki kız arkadaşlarım şerefsiz mi? Ve ben bu anlamda kendimi temize çıkarıp erkek olduğum için benim tuttuğum el, benim elimde bir sıkıntı yok ama bir kadının eli defalarca el tuttuysa o şeref yoksunu mudur yani? Şimdi bakıyorsunuz sosyal medyada hurra bununla ilgili tepki gösteriyor. Yani mutlaka kendimize bir şey buluyoruz. Mutlaka bir arıza, bir problem, tepki gösterecek bir şey oluyor. Ben olsam Türkiye'deki kadın hakları dernekleri olarak, Türkiye'deki kadınlar olarak hatta, yani daha önce eline bir başkasının eli değmiş ama sonrasında da mutluluğu bir başkasının elinde bulmuş kadınlar olarak dava açarım. Dava açarım yani. Ha bunu tasdikleyen, bunu onaylayan, bundan mutluluk duyanlar da vardır ama bizler bundan mutlu olmayacağız. Çünkü bunlar medeniyet sınırları içerisindedir. Bir hanımefendi bir başkasıyla mutsuz olup, elini tuttuğu bir başkasıyla mutsuz olup sonrasında mutluluğu bir başkasında bulabilir. Ayrıca neden sürekli bu sayaç, bu el sayacı, bu kilometre sayacı kadınlar için işliyor? Neden erkekler için işlemiyor? İşte bu nereye kadar gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ta işte geliyoruz. Kadın cinayetlerine kadar ulaşıyor burası. Çünkü bir başkası diyor ki sen daha önce neden bir başkasının elini tuttun, ben bunu öğrendim, sen bana elini tutmadım demiştin. Dan yapıyor yani. Bunu desteklersek, bunu olağan hale getirirsek, bunu alkışlayacak hale getirirsek biz kadın cinayetlerini de yok edemeyiz. Kadına olan şiddeti de yok edemeyiz. İnsana olan şiddeti de yok edemeyiz. Ben olsaydım hangi takımda çalışıyor? Başakşehir. Başakşehir olsa ben hemen gönderirdim. İstediği kadar başarılı olsun yani. İstediği kadar başarılı olsun. Ha, Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri Emre Belözoğlu'ndan ne kadar farklı düşünüyorlar onu da çok merak ediyorum yani. Emre Belözoğlu'nu hiç sevmem. Onu da söyleyeyim. Ama yani bu da yani yaptıkları, ettikleri, gördükleri, anlattıklarıyla yani basın önündeki haliyle sevmiyorum. Belki de basın önündeki halin dışında çok tatlı birisidir. O kısmını tanımıyorum bu arada yani. Ama yani o Zokaray'dı galiba Trabzonspor futbolcu. Ona yaklaşımından tutun da yurt dışındaki maçlardaki o hırçın tutumundan, yine o kendisiyle ilgili bazı yakıştırılan sıfatlar var, onlardan bahsetmeyeceğim. Zokara örneğinde olduğu gibi. Zokara mıydı? Yani asla. O günden beri sevmiyorum. Hatta Inter'de oynarken formasını göndermişti. O Zokara olayından sonra ben formasını aldım. Bir başka futbol severe vermiştim yani. Benim böyleleriyle işim olmaz. Böyleleri işim olmaz. Ve beni hiç şaşırtmıyor yani. Bu o gün Zokara olayındaki Emre ve bugün işte kadınlarla ilgili böyle açıklama yapan Emre. Hiç farklı değil benim için yani. Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem, benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Diğerlerinde az var yani. Mesela var mı aramızda efendim hanımefendilerden benim elim 3 defa tutuldu, ben daha az mı şerefliyim diye sorabilecek olan? Varsa buyursun. 0216-987-5232 0216-987-5232. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bu arada dönüşte çocuk şarkısında yer vereceğiz. Şarkıyla ilgili önerileri açığız. Twitter, Instagram Zeki Kayağan. WhatsApp hattımız 0532-172-5232 0532-172-5232. Reklamlardan sonra buradayız.
Baskın Donat günün çocuk şarkısını sunar.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Emre Bölezoğlu'nun babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem, benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Sözü üzerine gelen mesajlar var. İki defa evlenip boşandım. Acaba ben şerefli miyim demiş ya da ne kadar şerefliyim, Nezihe Hanım göndermiş. Çapulcu dediler. Bunu okumuyorum sonrasındakini. Sür ile başlıyor. Sür nokta nokta oldum. Bugün de durduk yere şerefimle ilgili problem yaşıyorum demiş. Buse Hanım göndermiş. Tiryakisi yokluğunun delisiyim. Beni senden mahrum et. Benim elim 3 defadan fazla tutuldu eşimden önce. 35 yıldır evliyiz. Şimdi benim şeref seviyem ne oluyor demiş. Hasibe Hanım göndermiş. ...35 yaşındayım... ...10 kişi tarafından herhalde tutulmuştur elim diyor... ...ama kimsenin hakkını yemedim... ...kimseye küfür etmedim... ...kimsenin dedikodusunu yapmadım... ...kimsenin namusuna laf etmedim... ...benim şeref seviyem ne oluyor şimdi demiş... ...hanımefendi... Benim de şeref problemim varmış diyor. Lale göndermiş. Öte yandan Emre'ye hak veren de var. Yusuf diyor ki sen ne kadar basit bir insanmışsın. Emre Bölezoğlu sevmiyorsun diye bu kadar kötüleyip hedef göstermen etik mi? Sence yazıklar olsun. Günde iki defa dinlediğim Zeki. Bu sen değilsin, senden tiksindim ve nefret ettim demiş. Yo, bu tam olarak benim yani. Söylediklerim için rahatsız ettiği için çok mutlu oldum. Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem. Benden önce kimse elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Kadınların şerefini tuttuğu el sayılarına göre ölçen ahlakla benim problemim var. Benim sizde problemim var. Ben de sizin benden tiksindiğiniz kadar sizden tiksiniyorum. Çok isabetli bir karar olur. Başka nedir? Seni sevip sensiz olmak. Kadınların tuttuğu el sayısına göre şereflerini ölçebilme hakkını sizden alacağız Yusuf Ziya Bey. Öyle bir hakkınız olmayacak sizin. Kadınlar adına konuşamayacaksınız. Ve bunu da hep beraber dayanışarak, kadın erkek dayanışarak yapacağız bu arada. Sizleri tiksindirmeye devam edeceğiz. Bu tiksindirici bakış açısından kurtulmak için başka çaremiz yok çünkü. Boşanmış ve boşandıktan sonra mutluluğu bulmuş ya da bulamamış, yalnız yaşarken de mutlu olan ya da bu şekilde mutluluğu tercih etmiş hanımefendilere ya da ne bileyim elini biri tutmuş ama hiç evlenmemiş, sonrasında ilişki yaşamamayı tercih etmiş kimseye bunu söyle, çeşit çeşit örnekler verebiliriz, kimsenin hakkı yok. Ben ikinci evliliğini yapmış bir annenin evladıyla evliyim, rahmetli kayınvalidem. Şeref yoksunu mu şimdi demiş. Mahinur göndermiş. Yusuf Ziya Bey ve Emre Bölezoğlu yanıtlasınlar bunu. Seni sevip sensiz olmak ızdıraptan başka nedir? Seni sevip... Ben şu an Yusuf'tan tiksindim demiş dinleyicimiz. Nihal Hanım göndermiş. İçerimde volkan kaynar. Anlamazsın. Sayaç mı taktıracağız şimdi Zeki demiş. Evlenmeden önce sayacı mı kontrol edeceğiz? Bülent Bey göndermiş. Sevgim yüce dağlar kadar içerimde. Zekicim ağzına sağlık. İçimdekilere tercüman olduğunu öğrenecekler. Kadına saygı duymayı öğrenecekler diyor Ankara'dan Özge Hanım göndermiş. Eşimin de benim de ikinci evliliğimiz. Onlardan çok çok daha şerefli olduğumuzu inanıyorum diyor İzmir'den Ergun Bey. Duyuyor musunuz Yusuf Ziya Bey? Günde iki kere dinlemek bile örnek olmamış maalesef diyor. Bu ara düşüncelerim, vicdanım, aklım şeref yoksunu değil çok şükür. Aslı Hanım göndermiş. Efendim benden bu akşamlık bu kadar. Gece 10'dan itibaren yine burada, yine Türkiye'nin en kafa radyosunda Matraks'ta olacağım. Ortalığı birbirine katacağım. Gece Matraks'ta görüşelim. Yarın 16-18 saatler arasında yine burada, yine Kafa Radyo'da Zekirdek'te görüşmek üzere. Birazdan Nihat'ta Sivrisinek yayında. İyi akşamlar.